Ayrım 5.
Tı araştırmalar sonunda Belgrad Ormanı'nda Şeytan Deresi üzerinde bir bent yapılmasına karar verdi. Bu amaçla bendin yapılacağı yere taş getirtti ama sonra Terkos Gölü projesi ele alındığı için Şeytan Deresi bendinden vazgeçildi. Abdülaziz devrildikten sonra da Abdülhamit o taşlarla Büyükdere rıhtımını yaptırdı. Musa Paşa'nın çok ilginç bir yaşam öyküsü vardır. Paşa 4 kez evlenmiş ve 11 çocuğu olmuştur. Birinci eşi Abdülhamit'e ders veren Zeynel Abidin Efendi'nin kızı Esma'dır. Esma Hanım 4 erkek çocuk doğurur. Bunlardan biri de Hasan Hilmi'dir. Ne var ki Esma Hanım 4. çocuğunu doğururken filibite yakalanır ve o çağın koşulları içinde bir türlü iyileşemez. Musa Paşa o zamanlar gençtir. Esma Hanım ise gençliğini gerilerde bırakmıştır. Üstelik de yataktan kalkacak halde değildir. Bir gün paşaya, Musa Ağa der, benden artık hayır yok, sen evlen, keyfine bak. Musa Paşa buna çok sevinir ama bir yandan da, yok Esma yok der. Benim gözüm senden başka kimseyi görmez. Gerçekte durum hiç de öyle değildir. Musa Paşa konakta odalık Lalüfer'le karıştırmıştır. Lalüfer'in de Esma Hanım'dan ödü patlamaktadır. Paşa Esma Hanım'ın bu tatlı önerisini duyar duymaz Lalüfer'in odasına koşar. Kız der, sevin artık, gözümüz aydın. Esma evlenmemize izin verecek. Lalüfer, aa der, ben öyle şey yapamam. Hanımefendi benim veli nimetimdir, kocasını elinden alamam. Sen ne diyorsun Lalüfer? Sen beni onun elinden almıyorsun ki. O yine benim karım, bana 4 çocuk doğurdu. Canım paşam, sonra ben bir daha Esma hanımefendinin yüzüne bakamam. Bakma öyleyse, onu bir daha göremeyeceksin ki. O alt katta kalacak, sen üst katta. Bunun üzerine Lalüfer üst kata yerleşir. Esma Hanım ölünceye kadar alt kata inmez. O ölünce de evlenirler. Paşanın Lalüfer'den 3 çocuğu olur. Ama paşa hızını alamamıştır. Bir süre sonra 3. bir kadın daha alır. Emsal Hanım. Paşanın ondan bir oğlu ve bir kızı olur. Onunla da yetinmez, birkaç yıl sonra Fikriyar Hanım'la evlenir. O da paşadan 2 çocuk doğurur. Böylece Musa Paşa'nın çocuklarının sayısı 11'e ulaşır. Valide Sultan, meyyaliyi uygun gördüğü Hasan Hilmi 1847'de doğmuş ve 17 yaşında Beşiktaş Rüştiye Mektebi'ni yani Beşiktaş Ortaokulu'nu bitirmiştir. Okulu bitirdiği yıl babası Musa Paşa su nazırıdır. Diplomasındaki notlarına göre en yüksek notu coğrafyadan almıştır. Okulda Arapça ve Farsça da okumuştur. Biyografisinde belirtildiğine göre Gülistan'a kadar Farsça eğitim görmüş ve okuldan başşahatname ile diplomayla çıktıktan sonra bir yılda Mahreci Aklama katiplik okuluna devam etmiştir. Hasan Hilmi hemen o yıl Meclis-i Vala'nın mazbata odasında 30 kuruş maaşla göreve başlar. Bu göreve gelmesi elbette babasının desteğiyle olmuştur. Ama babasının bakanlığına karşın eline geçen para en alt düzeyde bir memur aylığıdır. 8 yıl orada 280 kuruş maaşla çalıştıktan sonra başarılarından dolayı aylığı birden 12.500 kuruşa yükselir. Osmanlı nişanları alır ve Mabeyn-i Hümayun'a atanır. Valide Sultan kendisini işte o sıralarda görmüş ve beğenmiştir. Valide Sultan Meyyale'yi Hasan Hilmi Bey ile evlendirme düşüncesini ilk önce Şuhi Cihan Hanım'a açar. Meyyale'nin annesi bu tasarıyı çok iyi karşılar. Meyyale ile Hasan Hilmi Bey arasında sadece 10 yaş fark vardır. Şuhi Cihan Hanım da bir pencere arkasından Hasan Bey'i görür ve çok beğenir. Hasan Bey tam onun istediği gibi hoş ve yakışıklı bir delikanlıdır. Babasını da kahve başıcılığı döneminde uzaktan görmüştür. Meyyale evlenirse Şuhi Cihan'a da yeni bir evlilik umudu belirecektir. Neden olmasın? O daha 40 yaşında bile değildir. Sarayda kendine göre bir eğitim görmüş, çok zarif bir kadın olmuştur. Valide Sultan'la konuşurken yeni umutlara kapılır. Valide Sultan Hazretleri der, aman şu işi bir an önce gerçekleştirelim. Meyyale ile bir konuşalım bakalım. Mutlaka razı olacaktır. Çeyizi de hazır. Padişahımız Efendimiz buna ne derler acaba? Valide Sultan, ben aslanıma bundan biraz söz ettim. Çok iyi karşıladı. O da Hasan Hilmi'yi çok beğeniyormuş diye karşılık verir. Gerçekte Valide Sultan oğluna Hasan Hilmi'den söz ettiği zaman Abdülaziz çok gülmüş ve şöyle demişti. Valideciğim, Hasan'ı ben de beğenirim elbette. Musa Paşa'nın bunca yıldır bize hizmetleri olmuştur. Gülmemin sebebi şu. 4-5 yıl önce Ali Paşa'nın son sadrazamlığı sırasında bir gün Hasan Bey benim karşımda bulunuyordu. Odamda başka hiç kimse yoktu. Ali Paşa'dan çok sıkılmıştım. Allah beni bu adamdan kurtarsın diyecek oldum. Hasan Bey de bana, efendimiz her şeyi muktedirsiniz. Onu da azil ediverin gitsin demez mi? Be hey gafil, ben senin kadar bilmez miyim? Onu azil edeyim de yerine kimi koyacağım? Çık dışarı diye bağırdım. Çok üzüldü, sonra gönlünü aldım. Abdülaziz Valide Sultan'a Hasan Bey ile ilgili bir olay daha anlatmıştır. O da şöyledir. Bir gün Ali Paşa saraya gelmiş ama Serkurena denen mabeyin görevlisi kapıda kendisini karşılamamış. Ali Paşa biraz bozulmuş ve mabeyine girmeyerek bahçede dolaşmaya başlamış. Meğer Abdülaziz o sabah Serkurena Hasan Hilmi Bey'e odasında talimat veriyormuş. Gecikme bu yüzden olmuş. Hasan Hilmi Bey sadrazamın geldiğini öğrenince doğru bahçeye koşmuş. Ali Paşa'dan özür dilemiş. O da isabet oldu demiş. Güller ne güzel açmış. Onları seyrediyordum. Hasan Hilmi Bey bu olayı sonra padişaha anlatmış. Abdülaziz benim yanımda olduğunu söyleseydin deyince Hasan Bey aman efendim övünmek gibi olurdu diye karşılık vermiş. Valide Sultan oğlunun bu anlattıklarından çok mutlu olur ve tamam der. Bu iş olacak demektir. Bundan sonra sıra gelir konuyu meyyaleye açmaya. Önce Şuhican Hanım kızını bir yoklar ve meyyalenin çok yatkın olduğunu görür. Sonra da Valide Sultan gelin adayını kendi dairesinde Hasan Hilmi Bey ile karşılaştırır. Meyyale bir de bakar ki rüyalarındaki gibi bir genç. Ama yine de biraz naz eder, ağırdan alır. Hele bir düşüneyim anneciğim der. Gerçekte düşüneceği hiçbir şey yoktur, kararını vermiştir. Hasan Hilmi ile evlenecektir. O gece yatağında sabaha kadar Hasan Hilmi'yi düşünür ve kendini onun kollarına bırakır. Bu ilk yoklamalardan sonra Valide Sultan eski kahvecibaşı Musa Ağa'yı dairesine çağırır. Musa Ağa bu daveti biraz kuşkuyla karşılar. Aklına hep kötü olasılıklar gelir. Acaba Valide Sultan Hazretlerini kızdıracak bir şey mi yapmıştır? Valide Sultan'ın dairesine gelirken hep kara düşünceler içindedir. Kendisini su nazırlığına getiren Valide Sultan olmuştur. Padişah Hazretlerinin onun sözünden hiç çıkmayacağını da bilir. Saraya gelince Darüşsade ağası ile Valide Sultan'a geldiğini bildirir. Sultan kendisini güler yüzle karşılar. Gel bakalım Musa Ağa der. Valide Sultan ona Musa Paşa demeye alışamamıştır bir türlü. Anlat bakalım, yeni işinden memnun musun? İstanbul'un birçok semti susuzluktan kırılıyormuş. Neler yapacaksın? Bu iş ocaktan su getirmeye benzemez. Güç değil mi Musa Ağa? Hakkı haliniz var İsmetli Valide Sultan Hazretleri. Veli nimetim hünkâr hazretlerine vaziyeti arz ettim. İzinleri olursa Belgrad ormanında yeni bir bent inşasına başlayacağız. Her şey hazır. Bendeniz bu yeni bende Pertevniyal Valide Sultan Hazretleri bende adının verilmesini zat-ı şahaneye teklif ettim. Çok müteassis oldular ve bendenize seni köfte hor seni nasıl da dal kavukluk etmesini bilirsin dediler. Affedersiniz öküz arabalarıyla taşları ormana naklettirdim. Ben de gelecek yıl küşat edeceğimizi umut ederim şevketli sultanım. Valide Sultan tamam tamam der. Ben takip ediyorum o işleri. Ama bugün seni buraya başka bir iş için çağırdım. Bak Musa Ağa, evladın Hasan maşallah büyüdü. Mabeyinde çalışıyor. Sayenizde İsmatlı Sultanım. Maşallah çok da yakışıklı bir genç olmuş. Sayenizde Sultanım efendim. Şimdi söyle bana bakayım. Onu evlendirmeyi hiç düşünüyor musun? Aman Sultanım efendim ne demek? Elbette düşünüyorum. Ama zat-ı şahanelerinin emri ve izni olmadan nasıl böyle bir şeye tevessül edebilirim? Bak Musa Ağa, sana şimdi şunu söyleyeceğim. Ben meyyaliyi Hasan'a vermek istiyorum. Ne dersin? Aman Sultan Hazretleri, bu bendeniz için sonsuz bir iltifattır. Siz meyyali hanımı Devletlu, rahmetli Nevres Paşa'ya muvafık görmüştünüz. Kısmet değilmiş olmadı. Ama şimdi kulunuz Hasan'ı seçiyorsanız ben ne diyebilirim? Böyle bir iltifatın altında ezilir kalırım. Emredin sultanım efendim. Bu bendeniz için ne büyük şeref. Tamam öyleyse Musa Ağa. Sen git, şimdi benim niyetimi Hasan'a anlat. Onun buna çok sevineceğine eminim. Meyyale benim kızım sayılır. Ne kadar güzel, zarif, ince ve kibar bir civan olduğunu bütün saray halkı bilir. Git, hemen Hasan'a müjde ver. Musa Ağa, valide sultanı yerden selamlayarak geri adımlarla dairesinden çıkar. Musa Paşa hemen gidip oğluna müjdeyi verir. Hasan Hilmi babasının bu haberini çok iyi karşılar. Meyyale'yi görmesine gerek bile yoktur. Emredersiniz paşa babacığım der. Siz muvafık gördükten sonra ben elbette evlenirim. O sıralarda Hasan Hilmi babasının yardımıyla Rumeli Hisarı'nda bir yalı satın almıştı. 19. yüzyılın ilk yarısında Boğaz içinde tam 823 yalı vardı. Bunların 547'si Rumeli yakasında, 276'sı da Anadolu yakasındaydı. Bebek ile Rumeli Hisarı arasındaki yalıların sayısı 39, Rumeli Hisarı ile Emirgan arasındaki yalıların sayısı da 49'du. Yani bütün Boğaz sahilleri yalılarla kuşatılmıştı. Hanedan sarayları ve yalıları da bu sayıların dışındaydı. Kimlerin yalısı yoktur ki Rumeli Hisarı'nda? Esir Cemil Ağa'nın yalısı, Nalburzade Mehmet Ağa'nın yalısı, Sofya Mollası Feyzullah Efendi'nin yalısı, Köprülüzade Ahmet Necip Efendi'nin yalısı, Şeyh Dülgerzade'nin kızının yalısı, Oduncubaşı'nın yalısı, Mukim Paşa'nın ve Doktor Kadri Raşit Paşa'nın yalısı, Muhtar Bey'in yalısı. Bu Muhtar Bey'in iki oğlu vardı. Biri Abdülhak Şinasi Hisar, 1888-1963, öbürü de Selim Nüseyit Gerçek, 1891-1945. Musa Paşa'nın satın aldığı yalı da bunların arasındaydı. Alt kat mermer döşeli, kâgir, üst katta ahşaptı. Altta kayıkhane vardı. Denize bakan odalar su üstündeydi. Yol yalının arkasından geçiyordu. Arkada kat kat bir bahçe vardı. Bahçeye yolun üstündeki köprüden geçilirdi. Bahçe kalenin duvarlarına kadar uzanırdı. İşte meyyale bu yalıya gelin gelecekti. Babasının bu önerisinden sonra Hasan Hilmi'nin içi içine sığmadı. Daha yaşamına hiçbir kadın girmemişti. Kafasında pırıltılı hayaller kurdu. Valide Sultan'ın kendi kızı gibi sevdiği bir ubuh kızıyla evlenecekti. Bu da saraya damat olmak gibi bir şeydi. Talihi ona hep ışıklı yollar açmıştı. 6 erkek kardeşi daha vardı ama babasının en çok sevdiği oğlu Hasan Hilmi'ydi. Çocukluğu babası Musa Paşa'nın toplumda yerini alacak en seçkin evlat durumunda geçmişti. 12.500 kuruş maaş almasıyla da kardeşlerinden çok üstün bir konum kazandı. Ama daha babasının sağlığında bile onlara ağabeylik etmiş ve kardeşlerini korumuştu. Meyyale ile evlenmesi ona mabeyinde daha büyük bir güç kazandıracaktı. Ama kendi arkadaşları bunu nasıl karşılayacaklardı? Kimlerdi onun arkadaşları? Onların başında Menapirzade Nuri Bey geliyordu. Nuri Bey Hasan Hilmi'den 3 yaş büyüktü. Onun da sarayla yakın ilişkileri vardı. Meclisi Vala denen Yüce Meclis'in tercüme kaleminde çalışıyordu. Şairdi, besteleri vardı. Yine Meclisi Vala'da çalışan Reşat Bey, Supi Paşazade Ayetullah Bey, Ebu Ziya Tevfik Bey de yakın arkadaşları arasında yer alıyordu. Onlar yeni Osmanlılar cemiyetini kurmuşlar ama Hasan Hilmi onlara katılmaktan çekinmişti. Hepsinin sarayla, mabeyinle ve meclisi vala ile uzaktan yakından ilişkileri vardı. Hiçbirinin Hasan Hilmi'ye neden saraydan kız alıyorsun diyecek durumları yoktu. Hasan Hilmi düğünün Rumeli Hisarı'ndaki yalıda yapılmasını düşündü. Babasına göre de düğün için en uygun yer o zamanlar sahilhane denen yalıydı. Hasan Hilmi göze batmamak için öyle şatafatlı bir düğün istemiyordu. Ama yine de düğünün kendi görevine ve paşa babasının onuruna uygun bir biçimde yapılması gerekiyordu. O bakımdan öyle sıradan bir düğün olamazdı. Yalıdaki törene vezir, vizera yani bakanlar, Hasan Hilmi'nin yakın arkadaşları ve kardeşleri çağrıldı. Meyyale kocasıyla işte ilk kez düğünde konuştu. Hasan Hilmi uzun boylu, kumral, ela gözlü, hafif sakallı, çekingen ve yakışıklı bir gençti. Meyyale kendisinden çok etkilendi. Heyecandan tir tir titriyor, ağzı kuruyordu. Artık saraya hiç dönmeyeceğini anlamıştı. kendi sorunlarıyla bir daha Valide Sultan'ı rahatsız etmeyecekti. Eğlenceler, şenlikler ve saz sesleri 2 gün 2 gece Rumelihisar kıyılarını çınlattı. Yusuf İzzettin Efendi ise kapalı geçen çocukluğunun etkisiyle içine dönük bir genç olmuştu. Her zaman kara düşünceler içindeydi. İnsanlardan kaçtı, ürkekti. Yalnızlığını ve bunalımlarını paylaşmadan büyüdü. Dramatik bir yazgısı oldu. 19 yaşındayken babasının intiharı kendisinde büyük bir bunalım yaratmış ve bunun etkisinden hiç kurtulamamıştı. Askeri okulda okudu. Başarıları yüzünden değil de şehzadeliği yüzünden rütbesi müşirliğe, yani mareşalliğe kadar yükseldi. 35 yaşındayken annesi Dürrünevi de yitirdi. Evlendi, 2 kızı oldu. Ama hep mutsuzdu. Kızı Şükriye'nin bebeklik resmini 1903'te tavan arasını paylaştığı meyyaliye gönderdi. Demek ki o yılların birlikteliğini unutmamıştı. Çamlıca Tepesi'nde çok görkemli bir köşkte oturdu. Ne var ki karakter bakımından babasına ve anasına çektiği hiç söylenemez. Hele anasının ölümünden sonra her türlü denetimden de kurtuldu ve işi jurnalciliğe kadar vardırdı. Yıllar sonra açıklanan bir jurnalinde sonradan halife olan Abdülmecid Efendi'yi Sultan Hamit'i ihbar ederek şunları yazmıştır. Mecid Efendi sizin için zat-ı şahane bu mülkü tahrip ediyor, devlet mahvoluyor, bütün hanedan susuyor. Ah ben büyüklerimden yardım görsem, devleti zat-ı şahanenin zulmünden kurtarmak için canımı feda ederdim. Benim Abdülhamit'e son derece düşmanlığım vardır, param olsa her türlü şeyi yaparım, diyor. Bir de zat-ı şahanenin çirkin ve alaylı bir resmini yapmış. Dairesinde araştırma yapılacak olursa bu resim bulunabilir. Bu tür davranışlar Osmanlı hanedanından olan bir kimseye hiç yakışmaz. Size minnet borçlu olduğu halde böyle davranması düşmanlıktır. Sizi hiç sevmediğini açıkça her yerde söyler ve zat-ı şahane hakkında hep fena sözler eder. Eğer Reşat Efendi, sonradan Sultan Reşat ve Şehzade Kemalettin Efendi kendisiyle birlikte olurlarsa, İngiltere devletinin kendisine vereceği aylık 500 lira maaşı ve 40 bin lira elden parayı kabul ederek bir zırhlı ile İngiltere'ye sığınacağını söylemekten çekinmemektedir. İşte Yusuf İzzettin Efendi sonraları bu derece alçalan ve yeğenini Abdülhamit'e jurnal eden bir şehzade olmuştur. Zaten kardeşler ve yeğenler arasındaki bu kanlı bıçaklı düşmanlıkların bütün Osmanlı tarihinde sayısız örnekleri yok mudur? Ne kelleler uçurmamıştır bu ailenin çocukları. Abdülhamit öldüğü zaman Mehmet Reşat tahta çıkar ve Yusuf İzzettin Efendi de veliaht olur. Dairesinde 27 cariye vardır. Sultan Reşat yorgun ve yaşlı olduğu için bütün gözler yarın tahta oturacak olan Yusuf İzzettin Efendi'dedir. Ama veliaht içinde bulunduğu bunalımlardan kurtulamaz ve 1916 Şubat'ında bir gün Zincirli Kuyu'daki köşkünün harem dairesinde babası gibi kol damarlarını keserek intihar eder. Demek ki canına kıymasaydı Vahdettin'in yerine o tahta çıkacak ve son padişah o olacaktı. 6. Sarayda bir yasak aşk. Gelelim Çeşmedil'e. Hani Meyyali'nin bebeklik ve çocukluk arkadaşı, kömür gözlü, dünyalar güzeli bir esmer Çeşmedil vardı ya, o ne oldu acaba? Çeşmedil büyüdükçe daha da güzelleşti, cilveli, işveli, ateş gibi, el avuca sığmaz bir kız oldu. O da Meyyali ile birlikte bale öğrendi, müzik çalışmalarına girişti. Sesi de güzeldi, harika bir genç kız oldu. O sırada mabeyinde çalışan Kemal adında genç bir katip vardı. Valide Sultan'a evrak getirirken Çeşmedil'i gördü ve çok fena tutuldu. Kemal'in gözleri artık hiç kimseyi görmüyordu. Bütün aklı ve düşünceleri Valide Sultan'ın dairesinde gördüğü o siyah bukleli saçlı Dilber'deydi. Sordu, soruşturdu, onun Çeşmedil olduğunu öğrendi. Ona şiirler yazdı ama kimseye göstermedi. Akşam mabeyin dağılırken o geç saatlere kadar kalıyor ve pencerelerden sevgilisinin silüetini gözlüyordu. Birkaç hafta sonra Çeşmedil'i yine Valide Sultan'ın dairesinde gördü. Heyecandan ölecekti neredeyse. Ağzı kurudu, ayakları dolandı, gözlerini onun gözlerine dikip uzun uzun baktı. O da Kemal'e bakıyordu. Yüzünde hafif bir gülümseme vardı. Sonra başını öne eğdi. Kemal artık her fırsatta Valide Sultan'ın dairesine gidebilmek için kahroluyordu. Bir sabah yine Valide Sultan'a bir evrak sunmak için hareme girdi. Valide Sultan yoktu ama Çeşmidil oradaydı. Bu ne kadar beklemediği bir şeydi. Heyecandan dizlerinin titrediğini hissediyordu. Ne söyleyeceğini hiç düşünmemişti. Çeşmidil'de o cilveli gözleriyle ona bakıyordu. Kendini toparlamaya çalıştı. Çeşmidil Hanım, dedi. Sizi çok seviyorum. Size aşığım. Siz benim her şeyimsiniz. Sizi gördüğümden beri gözüme hiç uyku girmiyor. Size kavuşamazsam ölürüm. İnanın bana. Sizin için yapmayacağım hiçbir şey yok. Konuşmasını sürdüremedi. Sözleri boğazında düğümlendi kaldı. Çünkü Çeşmidil de tatlı tatlı gülümseyerek ona bakıyordu. Bu bakışlarda bir istek ve olumlu bir yanıtın izleri vardı Çeşmidil. Ben de sizi seviyorum, dedi. Bunu şimdiye kadar bakışlarımdan hiç anlamadınız mı? Sizi çok istiyorum ama bu imkansız bir şey. Kemal, ne olur Çeşmidil Hanım, dedi. Bir kez beraber olalım, bir kerecik ne olur. Sizin teninize dokunabilmek için ölüyorum. Bir kez elinizi tutabilsem, ondan sonra da ölsem gam yemem. Çeşmidil Hanım, hemen bu akşam ben mabeyinde geç vakte kadar kalacağım. Sonra bahçeye iner gizlenirim. Kimse beni görmez. Siz de harem ağlarına görünmeden bahçeye inin buluşalım. Siz de bunu istiyorsunuz, ne olur. Çeşmidil, çok güç, dedi. Siz çılgınsınız, nasıl olur? Nasıl yaparım bunu? Bu düpedüz delilik. Kemal, evet, dedi. Delilik, çılgınlık, ben de biliyorum. Elim sizin teninize dokunduktan sonra isterlerse beni parçalasınlar, umurumda değil. Çeşmidil, benim kaçık sevgilim, dedi. Gelmeye çalışacağım, bekleyin. Her şey Kemal'in istediği gibi oldu. O gece iki sevgili Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinde vuslatı yaşadılar. Ama ne tür bir vuslattı bu? Önce Kemal'in eli Çeşmidil'in eline değdi, sonra dudakları dudaklarına. İkisi de ateşten yanıyordu. Derken rıhtımdan bir ayak sesi duyuldu. Bu herhalde devriyelerden birinin ayak sesleriydi. Çeşmidil tir tir titriyordu. Ayrılalım artık Kemal Bey, dedi. Dayanamayacağım, ne olur. Ve ayrıldılar. Bu ilk ve son buluşmaları oldu. Kemal bir daha Çeşmidil'i Valide Sultan'ın dairesinde göremedi. Günlerce sarayın bahçesinde sabahladığı nafile. Çeşmidil yok olmuştu. Ama Kemal'in kafasında, hayallerinde yarattığı aşk hiç yok olmamıştı. Kemal'in tüm dünyası yıkıldı ama yılmadı. Sevgilisini bekleyecekti. Böyle bir aşk nasıl biterdi? Sonra ne oldu o dünyalar güzeli, sarayın en cilveli, en fingirdeği o deli dolu Çeşmidil'e?